Ayrım 27, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 295, 34. kısım. Yaşlı kadını yatak odasına götürdü, kadehine son kez içki koyup yanından ayrıldı, yarı aydınlık odaya döndü. Duvardaki resimlerden birini aldı, ışıkları söndürüp kapıyı kapadı, aşağı indi. Hasta bakıcı kadın hala kendine gelememişti, onu olduğu yerde bıraktı. Sonra evin bütün ışıklarını söndürüp kapı önündeki de dahil Louisburg alanına çıktı. Kalacak, oturup her şeyi tek tek yazacak bir yere gerek vardı. Sabahleyin Massachusetts Hastanesi'ne ve Boston Halk Kütüphanesi'ne gidecekti. O da çok büyük bir kentteki çok ucuz bir otelin odalarından hiç farklı değildi. Kar yolanın yayları göçmüştü. Tek penceresi pis bir taş duvara bakıyordu. Ama böyle bir yerin kendine özgü yararları vardı. Kimse kimseyi sorup soruşturmazdı. Schofield burada güvenlikteydi. Artık oturup her şeyi bir bir yazdı. Sabahleyin 4.35'inde 17 sayfa doldurulmuş bulunuyordu. Karyolaya uzanıp gözlerini kapadı. 2-3 saatlik bir uyku ona yeterliydi. Çıplak tavana bakarak fısıldadı. Talen Yikov, soluk alıp vermeye devam et. Tony aşkım, biricik sevgilim, yaşa. Onlara teslim olma. Hastanenin arşiv bölümündeki iri yapılı kadın sekreter şaşırmış gibiydi ama Schofield'ın isteğini reddedecek değildi. Onunki gibi bir kimlik kartına sahip bir kişiye yardımcı olmak gerekirdi. Şimdi anladığım kadarıyla senatörün burada 1953-54 yıllarında kaldığı sırada kendine bakan doktor ve hasta bakıcıların adlarını istediğinizi söylediniz, tamam mı? Tamam. Dediğim gibi gelecek ay onun deyişiyle yeniden dünyaya gelişinin yıl dönümü. Kendisine o sırada bakan, yardımcı olan kişilere üzerinde adları yazılı madalyon biçiminde armağanlar yollamak istiyor. Tam onun gibi birinden beklenecek bir davranış değil mi? Başkası olsa her şeyi unutmaya bakardı. Ama o hiçbir şeyi unutmuyor. Birleşik Devletler Kennedy'den sonra ilk gerçek başkanına yakından kavuşacak. Haklısınız, yalnız senatör bu işin gizli kalmasını istiyor. Basına hiçbir şey geçmemeli. Şu anda Boston'da senatörün bu niyetini bilen bir tek siz varsınız. Hiç kaygılanmayın, ağzım sıkıdır. Kadın bir dolabın önüne giderek, işte burada dedi, bir dosya çıkarıp Schofield'a verdi. Şurada bir masa var, işiniz bitince dosyayı bana verin. Tamam, dosyayı yerine ben koyarım, siz rahatsız olmayın. Teşekkürler. Schofield dosyadaki sayfaları genel bir izlenim edinebilmek için baştan sona okudu. Tedavi yönünden yazılanları anlayacak durumda değildi ama sonuç anlaşılmayacak gibi değildi. Joshua Appleton kazadan sonra can kurtaran da hastaneye getirildiğinde ölü gibiydi. Tepeden tırnağa kırıklar, yaralar içindeydi. Onu komadan çıkarmak için elden gelen yapılmış, haftalar sonra olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştı. İnsan vücudu denilen olağanüstü makine kendi kendine iyileştirme yoluna gitmişti. Schofield, Joshua Appleton'la ilgilenen doktorların, hasta bakıcıların adlarını bir kağıda yazdı. Burada Schofield'ın dikkatini çeken şey tedavinin ilk haftaları boyunca adları sık sık geçen bir deri nakli uzmanı olan iki doktorla hasta bakıcılardan daha sonra hiç söz edilmemesi oldu. Bu iki doktorla hasta bakıcılar Joshua Appleton'ın servisinden alınmış, yerlerine yenileri atanmıştı. Artık istediği adları elde etmişti. Dosyayı yerine bırakıp sekreterin yanına gitti. ''Bana bir iyilikle daha bulunmanızı istiyorum.'' dedi. ''Adları aldım ama ne de olsa aradan 25 yıl geçti. Bu kişilerin yeni adreslerini de öğrenmem gerekiyor.'' ''Bu konuda size yardımcı olamam.'' dedi kadın yanındaki telefona uzanarak. ''Ama sizi üst kata yollarım. Bilgisayarlardan yararlanabilirsiniz.'' ''Ama ben hala her şeyin gizli kalmasını istiyorum.'' ''Hey, kaygılanmayın. Bilgisayar katında çalışan kız arkadaşımdır.'' Schofield bir bilgisayar klavyesinin önüne kara derili sakallı öğrencinin yanına oturdu. Sekreter onu Schofield'a yardımcı olsun diye görevlendirmişti. Delikanlı derslerini çalışmasına engel olunduğu için bir parça sinirliydi. ''Schofield, seni meşgul ettiğim için üzgünüm.'' dedi. ''Onunla dost olmak istiyordu.'' 5 ay değil, yarın bir sınava gireceğim de ondan tedirginim. Fazla zamanını almam. Ne yanıt çıktı? Böyle bir doktor yok. Bu hastanede böyle bir doktor bir hastaya bir aspirin bile vermemiş. Olanaksız Appleton dosyasında adı yazılı. Orasını bilemem. Bilgisayar böyle diyor işte. Bu makinelerden ben de biraz anlarım. Kolayca programlanırlar. Zenci başını salladı. Kolayca da silinirler. Öbür adı deneyelim. Zenci öğrenci adı yazdı. Bak bu doktor hakkında bilgi var. Burada bu katta beyin kanamasından ölmüş. Tarih ne? 21 Mart 1954. Bu 3 at hasta bakıcılara ait. Onlara da bir bakıver lütfen. Catherine Connolly 26.3.54'te öldü. Alice Bonelli 26.3.54'te öldü. Janet Drummond 26.3.54'te öldü. Öğrenci arkasına dayandı, aptal değildi. O sıralarda bir ölüm salgını olmuş değil mi? Mart ayı özellikle 26'sı 3 beyaz gömlekli kıza hiç de iyi gelmemiş. Ölüm nedenleri var mı? Hiçbir şey yazılmamış. Demek ki hastanede ölmemişler. Ama üçünün de aynı günde ölmeleri. Öğrenci elini kaldırarak onun sözünü kesti. Burada her şeyi bilen biri var dedi. Belki 6000 yıldan beri hastanede çalışıyor. Birinci kattaki araç gereç odasından sorumlu. Bir dakika ona telefon edeyim. Zenci masanın üzerindeki telefona uzandı. Hey Metsuhala, ben Amos. Seni yaramaz çocuk, yine ne var? Burada bir arkadaş var. Senin meleklerin canavarı olduğun dönemde burada çalışmış 3 hasta bakıcı hakkında bilgi istiyor. Aynı günde ölen 3 hasta bakıcı.
3. Ah evet, anımsıyorum. Küçük Katie Connolly onlardan biriydi.
Ne oldu?
Boğuldular. 3'ü de bir teknede.
Teknede mi? Mart ayında.
İşte gençlere özgü bir çılgınlık. Zengin çocuklarının hasta bakıcılarla nasıl ilgilendiklerini bilirsin. Bu oğlanlardan biri kızları vereceği partiye davet etmiş. Kafayı çekmişler. Sonra içlerinden biri deniz gezintisi yapmayı önermiş. Ne çılgınlık.
Gece mi olmuş?
Evet.
Kaza nerede olmuş?
Marblehead'de.
Bunları öğrenen Schofield gözlerini bir an kapadı, sonra teşekkürler dedi. Başınız dertte değil mi? Schofield bilgisayara bakarak öğrenmemiz gereken 10 ad daha var dedi. 2 doktorla 8 hasta bakıcı. Lütfen bana yardım eder misin Amos? 8 hasta bakıcıdan ancak yarısı hayattaydı. Birisi San Francisco'ya taşınmıştı, adresi belli değildi. Bir diğeri kızıyla Dallas'taydı. Öbür ikisi Worcester'daki St. Agnes huzur evindeydiler. Doktorlardan biri sağdı. Deri nakli uzmanı 18 ay önce 73 yaşında ölmüştü. Doktor Nathaniel Crawford emekliye ayrılmıştı. Şimdi Quincy'de oturuyordu. Telefonunu kullanabilir miyim diye sordu Schofield. Ücret neyse öderim.
Son kez baktığında konuşmaların hiçbirisi adıma yazılmamıştı. Konuğum ol.
Schofield bilgisayarın ekranındaki numarayı almıştı. Telefona gidip çevirdi. Ben Crawford, ses sert ama saygılıydı. Benim adım Schofield efendim, hiç tanışmadık, doktor da değilim. Ama yıllar önce Massachusetts Hastanesi'ne geçen bir olayla ilgileniyorum. Bir sakıncası yoksa konuyu sizinle konuşmak istedim.
Hasta kimdi?
Senatör Joshua Appleton efendim.
Hatta kısa bir sessizlik oldu. Crawford yeniden konuşmaya başladığında sesinde bıkkınlığa benzer bir ton vardı.
Bu Tanrı'nın belası olaylar insanın mezarına kadar izlemesini biliyorlar değil mi? Her neyse, 2 yıldır doktorluk yapmıyorum. Benim ya da sizin söyleyeceklerinizin hiç önemi yok. Bir hata işlemiştim o zaman.
Hata mı?
Pek hata yapmadım ben meslek hayatımda. 12 yıl baş operatörlük ettim. Benim raporum Appleton'ın dosyasındadır. Uzun sözün kısası, röntgenler karıştı ya da tahliller yanlış bilgi verdi.
Appleton'ın dosyasında Dr. Crawford'ın raporu yoktu.
Yani sizin yerinize bir başka doktor mu getirdiler?
Aile Tommy Belfort'la benim kıçıma bir tekme attı.
Belfort mu?
Deri nakli yapan doktor mu?
Bir operatör, hem de en iyisinden. Estetik ameliyatlarda üzerine yoktu. adamın yüzünü eskisinden iyi yaptı. Ama yerine getirilen sivri akıllı Tommy'nin yaptıklarını rezil etti. Tommy beyin kanaması geçirdiğinde İsviçre'de de oradaydı. Ameliyat etti ama çok geç kalmıştı.
İsviçre'de derken yerinize getirilen doktoru mu kastettiniz?
Tamam, Zürih'ten gelen büyük her doktor. Orospu çocuğu bana tıp fakültesinden atılmış bir geri zekalıymışım gibi davrandı.
İsviçreli doktor sonra ne oldu biliyor musunuz?
Ülkesine döndü sanırım.
Doktor, bir hata yaptım dediniz ya da röntgenler karıştı. Nasıl bir hataydı bu?
Çok basit, ondan vazgeçtim. Joshua Appleton'ın iyileşmesine olanak yoktu. Yaşasa bile bitkisel bir hayat sürecekti. Tabii benim kanımca. Ben bir doktordum, tanrı değil. Hata yapmış olabilirim. Appleton geçen her dakika bir parça daha ölüyordu. Ama yanılmışım, yaşadı.
Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim doktor.
Daha önce de dediğim gibi artık hiç fark etmez, umurumda bile değil. Elimde neşterimle yıllarca çalıştım, çok az hata yaptım.
Bundan eminim doktor, iyi günler. Telefonu kapatan Schofield ders kitabını okumakta olan öğrencinin yanına geldi. Röntgenler dedi.
Ne diye zenci öğrenci başını kaldırıp baktı. Röntgenlere ne olmuş?
Schofield onun yanına oturdu. Şu anda geçici de olsa bir arkadaşa gereksinmesi vardı. Bu çocuğun gereksindiği kişi olmasını umuyordu. Hastanede çalışanları ne derece tanırsın?
Burası büyük bir yer.
İyi ama Metusalah'ı tanıyorsun.
Eh, 3 yıldır bu hastanede dolaşıp duruyorum.
Eski yılların röntgenlerinin arşivlendiği bir yer var mı?
25 yıl öncesinin mi?
Evet.
Var, oraya girmesi sorun değil.
Bana bu röntgenlerden birini alır mısın? Öğrenci bir kaşını kaldırdı.
Bu başka ama değil mi?
Karşılığını ödemeye hazırım, hem de cömertçe. Genç öğrenci yüzünü buruşturdu.
Sorun o değil, durumum pek parlak sayılmaz. Ama hırsızlık etmem, rüşvet de yemem.
Senden yanlış bir şey istemiyorum, emin ol, yalancı da değilim. Öğrenci Schofield'ın gözlerinin içine baktı.
Yalancıysan bile çok inandırıcısın. Sorunlarım var, bunu anlıyorum. İstediğin nedir?
Joshua Appleton'ın ağzının röntgeni.
Ağzının mı?
Başından çeşitli yaralar almıştı. Bunların tedavisi için ağız röntgenlerinin alınmış olması gerek. İstediğimi yapabilir misin? Genç öğrenci başını sallayarak sanırım dedi. Bir şey daha var. Burada ayda ne kadar kazanıyorsun?
Haftada ortalama 80 ya da 90 dolar. Mezun olmak üzere bulunan bir öğrenci için fena sayılmaz. Neden sordun?
Diyelim ki senden uçakla Washington'a gidip bana bir başka röntgen getirmeni istedim ve karşılığında 10 bin dolar önerdim. İçinde röntgen bulunan bir zarf getireceksin. Zenci kısa sivri sakalını çekiştirdi. Bakışları Schofield'daydı.
Diyelim mi? 10 bin dolar mı? Sınavın için daha sonra bol zamanın olacak.
Bunda yasa dışı bir şey yok değil mi? Emin ol, çekilinecek hiçbir şey yok.
Yalnızca habercilik edeceğim. Washington'a uçacak ve bir zarf getireceğim.
Belki de birkaç tane büyük boy röntgen, o kadar.
Kimin röntgenleri?
Joshua Appleton'ın ağzının röntgenleri. Schofield, Boylston Caddesi'ndeki kütüphaneye vardığında saat öğleden sonra 1:30 olmuştu. Yeni arkadaşı Amos LaFolle 2 uçağıyla Washington'a uçup 8 uçağıyla da dönecekti. Onu havaalanında Schofield karşılayacaktı. Röntgenleri elde etmek güç olmamıştı. Washington bürokrasisini iyi tanıyan herhangi biri bu işi hemen başarırdı. Schofield 2 kez telefon etmişti. İlkini Kongre İrtibat Bürosu'na, ikincisi de Appleton'ın dişçisine. İlk konuşmayı iltihaplı bir diş yüzünden çok sıkıntı çeken tanınmış bir kongre üyesiyle yapmıştı. Acaba ona Senatör Appleton'ın dişçisinin adını verebilir miydi? Senatör ona dişçisinin ne kadar usta olduğundan söz etmişti. Bürodaki adam kongre üyesinin istediğini derhal yerine getirdi. Ondan sonra Schofield dişçiyi aramış, kendine genel muhasebe bürosundan bir memur süsü vermişti. Senatör Appleton'a yapılan diş tedavisi için destekleyici bilgi gerekliydi. Kay Caddesi'ndeki aptalın biri bir takım röntgenlerle çıka gelmiş, para istiyordu.
Acaba doktor senatörün röntgenlerini yollanacak kişiye verir miydi? Hepsini 24 saat içinde geri getirecekti. Schofield kütüphanenin rehberini inceleyip asansörle ikinci kata çıktı. Gazetecilik bölümü geçmiş ve son yayınlar. Mikrofilm arşivine yürüdü. Odanın bir köşesinde oturan memura gidip Mart ve Nisan 1954 lütfen dedi. Globe, Examiner gazeteleri.
Schofield'a gazetelerin filmlerini içeren 8 kutu verildi. Bunları incelemesi için de bir oda gösterildi. Mart 1954'te Joshua Appleton'ın durumuyla ilgili haberler gazetelerin iç sayfalarında verilmişti. O sırada 20 haftadır hastanede bulunuyordu ama asla ihmal edilmemişti. Onu sevenler, tanıyanlar yardımcı olabilmek için hastane kapılarında beklemişlerdi. 21 Mart 1954, genç doktor beyin kanamasından öldü. Olayın kısa öyküsü 16. sayfadaydı. Doktorun Joshua Appleton'ın tedavisiyle meşgul olduğundan hiç söz edilmemişti.
26 Mart 1954, Massachusetts Hastanesi'nin 3 hasta bakıcısı deniz kazasında öldüler. Haber 1. sayfanın sol alt köşesinde verilmişti ama yine Joshua Appleton'dan da hiç söz edilmemişti. 10 Nisan 1954, bir Bostonlu genç tahta ski yaparken öldü. Sonunda bulmuştu. Haber doğal olarak 1. sayfadaydı elbette. Genç bir adamın ölümüne duyulan üzüntü belirtiliyordu. Schofield satırlarda işine yarayacak bir noktaya geleceğini bilerek okumasını sürdürdü. Aradığı yere geldi. Kurbanın alplere duyduğu derin sevgi yüzünden aileyi ve dostları daha fazla üzmemek için ölünün İsviçre'de Kuldupion köyüne gömüleceğini bildirmiştir. Schofield Kuldupion'daki tabutta kimin yattığını merak etmekten kendini alamadı. Yoksa tabut toprağa boş olarak mı gömülmüştü? Ucuz otel odasına dönüp eşyalarını toplayan Schofield kiraladığı arabayla Boston'dan çıkıp Jamaica şosesinden Brookline'a girdi. Appleton tepesini bulup Appleton malikanesinin çevresinde ağır ağır dolaştı. Her şeyi ayrıntılarına dek görmeye çalışıyordu. Geniş malikane tepenin üzerine bir kale gibi yayılmıştı. İçerideki ana binayı yüksek taş duvarlar çeviriyordu. Aşağıdaki park yerinde 5 tane garaj vardı. Tepenin çevresini dolaştı. Her 100 metrede bir küçük şirin barakalar yapılmıştı. Schofield bunların birkaçında üniformalı nöbetçilerin oturduklarını, sigara içtiklerini, telefonda konuştuklarını gördü. Burası Matarese'nin kalesi, çobanın iniydi. Schofield saat 9.30'da Logan Havaalanı'na gitti. Amos LaForlette uçaktan inince gazete bayinin karşısındaki yarı aydınlık bara gelmesini söylemişti. Bardaki localar öylesine karanlıktı ki yalnızca duvardaki büyük televizyondan gelen ışıkla insan karşısındakinin yüzünü güçlükle seçebiliyordu. Schofield localardan birine oturup gözlerini yarı karanlığa alıştırdı. Bir süre sonra öğrencinin barın kapısından girdiğini gördü. Kalbi heyecanla yerinden oynadı. "Umarım her şey yoluna gitmiştir," dedi. "Bu zarf için imza vermek zorunda kaldım."
"Ne yaptın?"
Schofield dehşet içindeydi şimdi. Çok küçük, önemsenmeyecek bir şeydi bu ama öylesine de önemliydi ki.
"Kaygılanma, 135. caddede yetiştim ben."
"Ne ad verdin?"
"R.M. Nixon."
"Resepsiyon memuru kadın çok nazikti, bana teşekkür etti."
"Sen çok ilerleyeceksin Amos."
"Niyetim öyle."
"Umarım ilerlemende bunun yararı dokunur."
Schofield elindeki zarfı ona uzattı. Zenci öğrenci zarfı parmakları arasında tutarak "Bak," dedi.
"Bana bunu vermek zorunda değilsin."
"Elbette vereceğim, anlaşmamız böyleydi."
"Biliyorum ama..."
"Sana başarılar dilerim Amos," dedi Schofield. Zarfı evrak çantasına yerleştirdi ve de "Teşekkürler. Bana ne büyük bir iyilikte bulunduğunu bilemezsin. Unutma, adımı hiç bilmediğin gibi beni de tanımıyorsun. Washington'a da gitmeden, eğer biri bir şey sorarsa kimliğini bilmediğin birinin senden bilgisayarda bazı adlara bakmanı istediğini söylersin. Lütfen bu söylediklerimi aklından çıkarma."
"Çok gücü olacak," dedi Amos.
"Neden?" Schofield telaşlanmıştı. "İlk kitabımı size nasıl ithaf edeceğim?"
Schofield gülümsedi.
"Sen bir şey düşünürsün artık. Elveda. Tekrar teşekkür ederim, profesör."
Schofield Andover'in Main Caddesi'ndeki dişçinin bekleme odasındaydı. Dişçinin adını Andover Akademisi'nin hasta bakıcılar bürosundan kolaylıkla öğrenmişti. Doğal olarak o sıralarda öğrenci olan Senatör Appleton'ın dişlerini tedavi eden kişi bu aynı doktor olamazdı. Ama dişçinin ona yardımcı olacağından hiç kuşkusu yoktu. Çünkü hasta bakıcılar bürosuna senatörün yardımcısı olduğunu söylemişti Schofield. Hasta bakıcı bunu telefonla dişçiye bildirecekti. Schofield okul yıllarında birbirine çok yakın olan iki öğrencinin aynı dişçiye gitmelerinin doğal olduğu düşüncesindeydi. Buna güveniyordu. Evet, gerçekten de iki delikanlı Andover'deki aynı dişçiye gitmişlerdi. Dişçi röntgen filmlerini saklandığı odadan çıktı, elinde iki Andover öğrencisinin 30 yıldan fazla bir zaman önce çekilmiş diş röntgenlerinin bulunduğu zarflar vardı. Dişçi röntgenleri uzatarak, işte Bay Vickery dedi. Teşekkür ederim. Çok işiniz olduğunu biliyorum doktor ama bana bir iyilikle daha bulunur musunuz? Elimde bu iki kişinin daha yakın tarihlerde alınmış ağız röntgenleri var. Eskileriyle yenilerini birbirine uydurur musunuz? Hangisinin hangisine ait olduğunu demek istiyorum. Elbette, bir dakika bile sürmez. Verin bakayım. Schofield iki takım röntgeni çıkardı. Bunlardan biri Massachusetts Hastanesi'nden çalınmış, diğeri de Washington'dan alınmıştı. Schofield adların üzerine beyaz bantlar yapıştırmıştı. Dişçi bunları ışığın altına tuttu. İki takımı birbiriyle eşleştirip Schofield'a geri verdi. Schofield her birini ayrı zarflara yerleştirdi. Tekrar teşekkür ederim doktor. Bir şey değil. Dişçi hemen muayenehanesine döndü. Müşterileri onu bekliyordu. Schofield arabasında bir iki dakika kıpırdamadan oturdu. Heyecandan yüzü ter içinde kalmıştı. Zarfları açıp röntgenleri çıkardı, adların üzerindeki beyaz bantları söktü. Haklıydı, gereksindiği kanıtı ele geçirmişti. Senato'da oturan adam son seçimlerde sorgusuz sualsiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak kişi Joshua Appleton değildi. Julian Guido Roney'di o, çobanın oğlu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 305.